Ayrım 26. Bir serçe düştü. Wilbur Smith, sayfa 221. Sean Courtney ata boğerler gibi biniyordu. Üzengileri uzun, atın sağrısına doğru geriye oturmuş, iki bacağını ileriye uzatmış, dizginler sol elinde yumuşak tutulmuş. Sağ elinde de kamçısı inik, ucu yerde. En sevdiği atı beyaz yeleli doru atıydı. Çirkin, önceden kestirilmesi güç bir huyu vardı hayvanın. Onu ancak general anlayabiliyordu. O bile ara sıra hayvana yerini hatırlatmak zorunda kalırdı. Mark'ın ata binişi ise İngiliz tarzıydı. Generalin deyimine göre süpürge sapına binmiş maymun gibi oturuyordu atın üzerinde. ''Böyle 100 mil gitsen kıçın öyle bir kızarır ki üzerinde yemek bile pişirebilirsin.'' diyordu genç adama. ''Oysa biz General Rayru'yu kovalarken 2 haftada 1000 mil yol almak zorunda kalmıştık.'' Her gün birlikte ata biniyorlardı. Emoyeni'nin koca odaları bile kasvetli geliyordu onlara bazen. General o zaman kendini kafeste gibi hissettiğinden yakınır, hemen atları hazırlamaları için emir verirdi. Büyük kent malikanelerinin hala yüzlerce dönümlük arazisi vardı. O arazinin dışında da şeker kamışı tarlaları arasında birbirini kesip duran kırmızı toprak yollar doluydu. Dolaşırken günün işlerine devam ederlerdi. Zaman zaman iş konuşmasını keser, atlarını yarım mil kadar 4 nala kaldırır, sonra dizginlerini çeker, konuşa konuşa yollarına devam ederlerdi. Mark iç cebinde deri kapaklı bir not defteri taşır, dönüşte yapacağı işleri, yazacağı mektupları oraya not ederdi. Ama çoğunu yine aklında tutmaktan hoşlanırdı. Cape Town'a taşınmadan 1 hafta kadar önce ayrıntıların saptanmasına ve genel politikaların planının çizilmesine giriştirir. Ulusal parlamento toplantıları başlamadan yöresel konseydeki tüm çalışmaların da bitmiş olması şarttı. O gün konuşmaya dalmış, her zamankinden çok daha uzaklara gitmişlerdi. Sonunda general dizginlerini çektiğinde kendilerini bir tepenin doruğunda buldular. Önlerindeki manzara denize kadar açıktı. İleride Durban limanının karşı tarafında kapkara balina sırtlı dağlar görünüyordu. Tam altlarındaki yamaçta toprağın bağrına yeni bir yara oyulmuştu. Yeşil bitki örtüsü üzerine bıçak saplanmış gibi görünüyordu. Demir yolu buraya kadar gelmekteydi. Onlar tedirgin atlarının üzerinde otururken lokomotif puflaya puflaya geçti. Önündeki ray yüklü vagonu itmekteydi. Demir yolu buradan ileriye doğru devam edecekti. İkisi de konuşmadılar. Raylar vagondan gürültüyle boşaltıldı. Karınca gibi işçiler o yana koşuştu, alıp traverslerin üzerine çakmaya başladılar. Çekiç sesleri garip bir tempo oluşturuyordu. ''Günde 1 mil dedi Sean yumuşak sesle. Mark onun yüzüne bakınca kuzeydeki bir başka demir yolunu düşünmekte olduğunu anladı. Cecil Rhodes ta Kahire'den Cape Town'a kadar bir demir yolu hayal etmişti. ''Ben bir zamanlar bunu büyük bir düş sanmıştım.'' Başını ağır ağır salladı. ''Tanrı bilir ya, belki ikimiz de yanıldık.'' Atının başını geriye doğru çevirdi, tepeden aşağı sessizce inmeye koyuldular. Çevrelerinde kendi nal seslerinden başka ses yoktu. İkisi de Dirk Courtney'i düşünüyorlardı. Ama Sean ağzını açıncaya kadar 10 dakika daha geçti. ''Bu Bezi nehrini, Chaka kapısını bilir misin?'' diye sordu. ''Evet'' dedi Mark. ''Anlat'' diye emretti Sean ama sonra devam etti. ''Ben oraya gideli 50 yıl var. Zulu Krallığı Cetewayo ile savaşırken impilerin geri kalanlarını oraya kovalamıştık. Sonra onları nehir kıyısında avladık. Ben daha birkaç ay önce oradaydım, size gelmeden hemen önce.'' Sean eğerinin üzerinde döndü, kara kaşları birbirine yaklaşıverdi. ''Ne işin vardı orada?'' diye sordu sert bir sesle. Mark bir an her şeyi ortaya sermek istedi. Dirk Courtney'den nasıl kuşkulandığını, ihtiyarın başına gelenlerini, kendisinin nasıl mezarı bulmaya, Chaka kapısının ötesinde yer alan esrarı çözmeye gittiğini. Ama içinden bir ses eğer böyle yaparsa Sean Courtney'i kendinden büsbütün uzaklaştıracağını fısıldadı. Onu artık yeterince tanıyordu. Oğlunu eleştirebilir, suçlayabilir, hatta reddedebilirdi. Ama ailesi dışında birinden aynı suçlamaları dinlemeye dayanamazdı. Hele de bu suçlamaların somut kanıtları yoksa. Mark anlatma hevesini bir yana bıraktı, alçak sesle açıklamalarına başladı. Büyük babamla ikimiz ben çocukken oraya sık sık giderdik. Tekrar gitmeye ihtiyaç duydum. Sessizliği ve güzelliği için, o huzur duygusu için. Evet, general hemen anlamıştı. Av hayvanları ne durumda oralarda şimdi? Az dedi Mark, çoğu öldürülmüş, ya vurulmuş ya tuzak kurulmuş. Hem çok az hem de çok vahşi. Buffalo? Evet, bataklıklarda biraz var. Sanıyorum geceleri çalılıklarda otluyorlar ama ben hiç görmedim.
1901'de Salus Cape buffalolarının neslinin tükendiğini yazmıştı. Hastalık salgınından hemen sonra. Ah Mark, ben senin yaşındayken 10.000'lik, 20.000'lik sürüler gezerdi. Limpopo yakınındaki ovalar hep onlarla doluydu.
Yeniden derin düşüncelere daldı. Bir yandan anılarını anlatıp durdu. Yaşlı bir insanın küflenmiş anılarını dinlemek belki sıkıcı olabilirdi. Ama o öyle canlı anlatıyordu ki Mark hemen kendini kaptırdı. İnsanoğlunun 6 ay yol alıp başka insanla karşılaşmadığı dönemlerin öyküleriydi bunlar. İçinde bir pişmanlık, bir hüzün duygusu belirdi. Aradaki kayıpların bazısı asla geri getirilemeyecek türdendi. Tam o sırada general yine konuştu.
Hepsi gitti artık. Demir yolu Kuzey Rodezya'nın bakır kuşağına dayandı. Rhodes hattı da Zambezi ile Limpopo arasındaki alanı götürdü. Benim eskiden kamp kurduğum, avlandığım yerlerde bugün kentler, madenler var. Eski fil alanlarını sürüp tarla yapıyorlar.
Başını yine salladı. Hiç bitmeyecek sanıyorduk. Oysa geriye hemen hiçbir şey kalmadı. Bir süre yine sessiz kaldı. Torunların belki de ömürlerinde ne fil görecekler ne de aslan kükremesi duyacaklar. Büyük babam derdi ki eğer Afrika'da av hayvanı kalmazsa gidip Londra'da yaşamak daha iyiymiş.
Bence de öyle. Çok garip ama belki de Dirk Afrika için ve insanlık için çok önemli ve değerli bir şey yaptı.
O adı söylerken sesi boğazına takılır gibi oldu. Sanki ağzından çıkarabilmek için çaba harcıyormuş gibi. Mark sessiz kaldı. O çabaya saygı gösterdi.
Benim bu konuları daha önce hiç düşünmediğim gibi düşünmemi sağladı. Bu parlamento mevsiminde yapacağımız en önemli şeylerden biri, bu Bezi Nehri arazisinin devlet koruması altına alınmasını kesin olarak sağlamak olmalı Mark. Koruma etkin biçimde uygulanmalı. Bundan sonra kimsenin oralara pamuk ya da şeker kamışı ekmemesi, kimsenin oraya baraj kurup su bastırmaması kesinlikle sağlanmalı.
O konuşurken Mark içinde giderek yükselen bir kader ve adanmışlık duygusuyla dinliyordu. Sanki bütün ömrü boyunca bu sözleri duymak için yaşamıştı. General devam etti. Para olarak, insan gücü olarak nelere ihtiyaç olduğunu saydı döktü. Destek sağlamak için nasıl kulis yapacağını kararlaştırdı. Kabineden kimlere güvenilip kimlere güvenilemeyeceğini saptadı. Mark her söyleneni not etti. Generalin hızlı düşüncelerinin temposuna yetişebilmek için kalemi rüzgar gibi uçuyordu defterin üzerinde. Derken general düşüncelerinin orta yerinde birden durdu.
Biliyor musun Mark, dünyada tövbe etmiş bir orospu kadar namuslu kadın yoktur derler, doğrudur. Bu toprakları soyanlar bizlerdik. Rose, Robertson, Bailey, Barnato, Duff Charlywood ve Sean Courtney. Toprağı gırtlağından yakaladık, içindeki altını söküp çıkardık, canımız istediği gibi avlandık, en güzel keresteleri kamp ateşi olarak yaktık. Buralarda elinde tüfeği, ayağında papucu olan herkes kraldı. Karşısına çıkanla savaşmaya hazırdı. İster Boer olsun, ister İngiliz, ister Zulu. Yeter ki yağma hakkı elden gitmesin.
Başını salladı, ceplerini arayıp bir pro buldu. Altındaki koca küheylan onun ruhsal durumunu hissetmiş gibi bir garip yürüyordu. Şan devam etti.
İlk karımla tanıştığım günden bu yana 32 yıl geçti. O gün babasıyla ve ağabeyiyle avlanmıştım. Birlikte bir fil sürüsüne saldırdık. Üçümüz toplam olarak tam 43 hayvan öldürdük. Dişleri söküp aldık, leşleri öylece bıraktık. 160 tondan fazla et eder. Yaptığımız işi ancak bugün net olarak görebiliyorum. Başka olaylar da var. Zulu Savaşı sırasında, Kruger Savaşı'nda, Bombata isyanında. Hatırlamaktan bile hoşlanmadığım olaylar. Belki artık pişman olmak için bile geç kaldım. Belki de geçmişten ötürü pişmanlık duymak ihtiyarlığın bir gereği. İnsan gençken değişiklikler yapıyor, yaşlanınca yaptığı o değişikliklerden pişmanlık duyuyor. Mark konuşmadı, bu havayı bozacak bir şey söylemekten çekiniyordu. Dinlediği şeylerin çok önemli olduğunu, şimdilik o önemi ancak tahminle hissedebileceğini biliyordu. Elimizden geleni yapmalıyız Mark, borcumuz bu. Evet efendim, yapacağız diye ona katıldı Mark. Sesinin tonundaki bir şey generalin ona şaşkın bakışlarla bakmasına yol açtı. Bu konu senin için gerçekten anlam taşıyor galiba dedi. Sonra kendi sözünü onaylarcasına başını salladı. Evet, bu belli oluyor. Garip, senin kadar genç biri. Ben senin yaşındayken tek düşündüğüm çabucak para kazanmak ve bir karı bulup... Kendini tuttu ama biraz geç kalmıştı. Öksürdü, boğazını temizledi. Ama efendim, unutmayın ki ben size göre çok daha erken yaşta yıkmanın ve yok etmenin tüm tecrübesini yaşadım. Dünyanın bildiği en büyük yıkma hareketine katıldım. General Fransa'da paylaştıkları yaşantıları anımsayınca yüzü birden karardı. Mark, yıkmanın ne kadar kötü olduğunu bir kere anlayan, korumanın değerini de daha iyi biliyor diye ekledi. Belki de pek çok geç doğdum. General yumuşak sesle hayır dedi. Bence sen tam zamanında doğdun. Devam edecekti ama o sıra kulaklarına bir genç kızın müzik gibi çığlığı ulaştı. Generalin başı hemen kalktı, yüzündeki ifade aydınlandı. Storm Courtney dört dala yaklaştı. Her hareketi nasıl zarifse ata binişi de öyleydi. Çoğu kadınlar gibi yan değil, tam bir süvari gibi biniyordu. Dize kadar çizme, bol pantolon giymiş, paçalarını çizmenin içine sokmuştu. Üzerinde el işlemesi bir yelek vardı. İçinden saten bluzunun bol kolları çıkıyordu. Geniş kenarlı siyah şapkası boynundan kurdeleyle asılı, ensesinde sallanmaktaydı. ''Her yerde seni aradık baba!'' diye bağırdı. ''Ta nehre kadar gittik. Bu tarafa gelmek de nereden aklınıza geldi?'' Storm'un arkasındaki atta Mark'ın tenis kortundaki o belalı günden hatırladığı sarışın kız vardı. O geleneğe daha uygun giyinmişti. Gri binici kostümü, ciddi bir ceket, rüzgar kısa kesilmiş saçlarını uçurmuş karıştırmıştı. O da generali selamladı ama gözleri durmadan Mark'a doğru kayıyordu. Mark kızın adını hatırlamaya çalıştı, sonunda buldu. İren, Avrupa turunda Storm'a arkadaşlık eden kızın da bu olması gerektiğine karar verdi. Şirin, güzel, şeytan gibi bir şeydi. İçten pazarlıklı ela gözleri vardı. İyi günler Bayan Leuchars. Bravo, kız kaşlarını kaldırıp ona baktı. Tanışıyor muyduk? Atı nedense önde giden baba kızdan geri kaldı. Mark'ın yanından yürümeye başladı. ''Evet, kısa da olsa tanışmıştık.'' dedi Mark. Birden kızın ela gözleri parladı. Eldivenli eli ağzına doğru gitti. ''Oo, sendin!'' Ağzında sevinçli bir gülüş belirdi. Mark'ın sesini taklit etti. ''Siz lütfen der demez!'' Storm Courtney arkasına bakmıyordu. Babasının sözlerini abartmalı bir dikkatle dinler gibiydi. Ama Mark onun ufacık pembe kulaklarının kızardığını gördü. Sonra Storm başını öfkeli bir hareketle arkaya doğru attı. ''Bence onu unutsak fena olmayacak.'' diye mırıldandı Mark. ''İren, unutmak mı?'' diye bağırdı. ''Asla unutmam. Nefis bir klasik o olay.'' Öne doğru eğildi, elini Mark'ın koluna dayadı. O sıra Storm artık kendini daha fazla tutamadı. İren'e bir şey söylemek bahanesiyle eğerinin üzerinde arkaya döndü. Onun elini Mark'ın kolu üzerinde gördü. Yüzündeki ifade bir an tehlikeli gibi oldu. Lacivert gözlerde bir elektrik kıvılcımı tutuştu. İren gözlerini ondan hiç kaçırmadı. Saf saf bakıyordu. Hiçbir ifade yok gibiydi gözlerinde. Yalnızca Mark'ın kolunu biraz daha sıktı. İki kız arasındaki anlaşma bir anda oluverdi. Bu oyunu daha önce de oynamışlıkları vardı. Ama İren bugüne dek Storm'dan hiç bu kadar ani ve kötü bir tepki görmemiş olduğunu içgüdüyle anladı. Birbirlerini çok iyi tanıyorlardı. Storm'u iyi yakalamıştı İren, bunun farkındaydı, ezip suyunu çıkaracaktı. Atını mahmuzladı, dizi Mark'ın dizine değdi. Bakışını Storm'unkinden ayırdı. Kararlı bir hareketle yanındaki genç adama baktı. ''Bu kadar uzun boylu olduğunu fark etmemiştim.'' diye mırıldandı. ''Boyun kaç?'' ''1.90.''
Mark kendisine tatsız dakikalar vaat eden bir takım planların kurulmakta olduğunu belli belirsiz hissediyordu. Bence uzun boy insana bir kişilik ağırlığı veriyor. Storm bu arada babasıyla neşeli neşeli gülüşüyordu. Bir yandan arkadaki konuşmaları da kaçırmamaya uğraşmaktaydı. Öfke tüm benliğini sarmıştı. Elindeki kırbacı parmakları acıyıncaya kadar sıktı. Bu hale gelmesine neyin yol açtığını pek anlayamıyordu. Ama o kırbacı İren'in budala suratına şaklatmak için içi gidiyordu. Herhalde Mark Anders için bir takım duygular besliyor olamazdı. O ne de olsa MOYN'nin ücretli kadrosundan biriydi. İsterse İran uğruna kendini gülünç etsin, Storm başını çevirip bakmazdı bile. Tek kızdığı şey, hayatta bazı yapılmayacak davranışlar vardı. İnsan kendi durumunun gururunu korumalıydı. Babasını, ailesini düşünmeliydi. Evet, ondan diye karar verdi. Courtney'lerin evinde konuk olarak bulunan İran Loichers'ın böyle bir harekete kalkışması ayıp şeydi, bir hakaretti. Mark Anders'ı kandırıp kendi ihtiraslı yoluna... Düşünceleri yarıda kaldı. Gözünün önünde İren'in o solgun vücudu çıplak uzanmış durumda belirdi. Mark da benliğini yeni bir öfke sardı. Eğrinde kıpırdandı, kırbacını elinden düşürdü ve hemen arkasını döndü. ''Ah Mark, kırbacımı düşürdüm. Ne olur cici çocuk ol da ver şunu bana.'' Mark şaşaladı. Onu şaşırtan yalnız bu tatlı sözler değil, Storm'un yüzünde beliren sıcacık gülümsemeyle sesindeki yumuşaklık da aslında. Acelesinden neredeyse eğrinden düşüyordu. Elinde kırbaçla Storm'un atına yaklaştığında kız ona bir daha gülümsedi, bir de soru sordu. ''Mark, bavullarıma etiket takmama yardım eder misin? Birkaç güne kadar hepimiz Cape Town'a doğru yola çıkıyoruz artık.'' İren atını Mark'ın öbür yanına doğru sürerken ''Ben hevesle bekliyorum.'' dedi. Storm ona tatlı tatlı gülümsedi. ''Ben Cape Town'a bayılırım.'' İren harika olacak diye neşeyle güldü. Storm onu kendileriyle birlikte gelmek üzere davet ettiğine pişman oldu. Daha Storm onu tersleyecek bir söz bulamadan İren Mark'a döndü. ''Hadi yürü.'' dedi, atının başını çevirdi. ''Storm, nereye gidiyorsunuz?'' diye sordu. Mark beni nehre götürüp David King'in İngilizleri kurtarmak üzere geçtiği yerdeki anıtı gösterecek. Ah İren, hayatım. Storm birden eşarbının ucunu gözünün pınarına bastırdı. Gözüme bir şey kaçtı galiba, bakar mısın? Yo, sen bizi bekleme Mark, generalle git. Herhalde sana hala ihtiyacı vardır. Kusursuz yüzünü İren baksın diye çevirdi. Mark'ın içi rahatlamıştı. Atını mahmuzlayıp generale yetişmek üzere koştu. İren ise Storm'a en tatlı sesiyle ''Gözünde hiçbir şey yok hayatım.'' dedi. ''Yalnız bir zerre kıskançlık görüyorum.'' Storm ''Seni şıllık.'' diye tısladı. ''Hayatım, ne demek istediğini anlayamıyorum.'' 26. ayrımın sonu. Sayfa 228.